SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 1 Ağustos 2022 Pazartesi. Haftanın ve ayın ilk gününde SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Ağustos, Güney Yarımküre'de kış ayının 3. ayı. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunuyoruz. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra hafta sonunda Başbakan Albanese'nin yaptığı bir açıklamaya odaklanacağız. Albanese parlamentoda yerli sesi süreci için düğmeye bastı. Programın ikinci yarısında Perth'ten engelli hakları savunucusu Nihal İşçer'le konuşacağız. Nihal Hanım'a Avustralya ve Türkiye'de engelli hakları ve şehirlerin erişilebilirlik durumu hakkında sorular sorduk. Avustralya'nın bile daha yapması gereken çok şey olduğunu söyledi.
Biz her şeyi aşmış değiliz şu anda. Daha yapılması gereken erişilebilirliğe ulaşmak için çok yolumuz var, kat etmemiz gereken.
Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Yaşlı bakımından sorumlu bakan, sektördeki personel eksikliğini gidermek için önlem alındığını söyledi. İran'da meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 69 kişinin öldüğü bildiriliyor. Türkiye'deki Alevi kurumları Ankara'daki cemevlerine yönelik saldırıları protesto etti. Yaşlı bakım sektöründen sorumlu Bakan Annika Wells, huzur evlerinde aşılama oranlarına ilişkin verilerde yapılacak bir değişikliğin 4. doz COVID-19 aşılarının yapılmasını daha hızlı arttıracağını umduğunu söyledi. Bugünden itibaren bireysel yaşlı bakım evleri için aşı verileri online, yani internet üzerinden yayınlanacak. Huzur evi sakinlerinin %79'u 4. doz aşıyı oldu. Bakan Wells bu sayıyı %100 olarak görmek istediklerini söyledi.
So we're up to 78.8% now for residents in aged care. Obviously that's still.
Şu anda huzur evlerinde yaşayanlar için aşılamada %77,8'e ulaştık. Açıkçası bu hala %100 değerinden çok uzakta. Bunun için çalışıyoruz diyen Bakan Wells, zorluk şu ki bir salgın olduğunda aşılama ekibi huzur evlerinden içeri giremiyor. Bu yüzden 3, 4 bazen 5 kez tekrar ziyaret etmeleri gerekiyor ama yapıyorlar diye konuştu. Yaşlı bakım sağlayıcıları personel eksikliğini gidermek için Avustralya savunma personeli kullanılmasına rağmen birçok yerdeki açığın doldurulamadığını söylüyor. Bakan Wells, hükümetin bu konuda da harekete geçtiğini söyledi.
And we also have the health surge workforce which is filling approximately 2000 shifts a week. So that doesn't fill all the shifts by any means.
Haftada yaklaşık 2000 vardiyayı dolduran savunma gücü personelinden oluşan bir iş gücüne sahibiz. Yani bu hiçbir şekilde tüm vardiyaları doldurmaz diyen Bakan Wells, ancak bu kış yaşlı bakım reformu sürecini başlatan yasaları parlamentoya sunarken yapabileceğimizin en iyisi bu. Yaptığımız diğer şey de yaşlı bakım sektörü çalışanlarına maaş artışı sağlamaya çalışmak. 8 Ağustos'ta hükümet bunu Adil Çalışma Komisyonu'na sokacak diye konuştu. Melbourne'daki bir huzur evinin kıdemli personeli, kendileri açısından başarısızlıkla sonuçlanan bir yüksek mahkeme mücadelesinin ardından 50 kişinin ölümüyle ilgili ifade vermek zorunda kalacak. Aziz Basil Yaşlı Bakım Evi Başkanı Kon Kontis ve hemşirelerden sorumlu müdür Vicky Kos soruşturmada ifade vermeyi reddetti. Eyalet savcısı John Kane her iki yetkiliyi 2020 salgını sırasında huzurevi sakinlerinin ölümleriyle ilgili soruşturma için Victoria Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Yargıç Stephen O'Meara tarafından bugün verilen bir kararla da iki yetkili davayı kaybetti. Avukatları Ian Hill, WorkSafe'in soruşturmayı söz konusu iki yetkili kişiye karşı cezai takibat için malzeme toplamak için kullandığını iddia etmişti. Avustralya'nın gaz ihtiyacına ilişkin önemli bir rapor gelecek yıl ülkenin doğu kıyısı boyunca önemli bir açık olacağını öngörüyor. Açığın esas olarak New South Wales, Victoria, Güney Avustralya, Tasmanya ve Avustralya başkent bölgesini etkilemesi ve Queensland için daha az önemli sonuçları olması bekleniyor. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu raporu, ihracatçılar tarafından üretilen fazla gazın tamamının yurt dışına gönderilmesi durumunda açığın 2023'te ortaya çıkacağını söylüyor. Komisyon, federal hükümeti ve gaz ihracatçılarını yerel gaz ihtiyacını arttırmak için birlikte çalışmaya çağırdı. Ancak sektördeki kurumlar gazın gelecek yıl yeterli olacağını söylüyor. Federal Hazine Bakanı Jim Chalmers, söz konusu raporun tavsiyelerini dikkate aldığını söyledi. Bağımsız senatör Jackie Lambie, federal hükümetin gaz ihracatına sınır getirmesi ve gazı yerel piyasaya sürmesi de dahil olmak üzere hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.
If we have a 10% reduction rate of gas, can you imagine that's going to push the price up? People already doing it tough.
Gazda %10'luk bir azalma oranımız varsa bunun fiyatı artıracağını hayal edebiliyor musunuz diye soran Lambie, insanlar zaten zor durumda. Isıtıcılarını açamıyorlar. Bırakın küçük işletmeleri veya gaz kullanan ve doğru olanı yapmaya çalışan işletmeleri, bu son derece çok endişe verici. Gaz ihracatına sınır getirmenin zamanı geldi. Bana 6 ay veya aylar süreceğini söylemeyin diye konuştu. Konut fiyatlarında 8 başkentteki düşüşe Sydney ve Melbourne'daki keskin düşüşler öncülük ediyor. CareLogic verileri konut fiyatlarının Temmuz ayında ulusal olarak %1,3 düştüğünü gösteriyor. Fiyatlar pandemi sırasında neredeyse %29'luk ulusal bir artışın ardından Nisan ayındaki zirveden %2 düştü. Aylık düşüşlere rağmen başkentte konut fiyatları geçen yıla göre %5,4 artarken kırsaldaki fiyatlarsa %17'lik bir artış gösterdi. İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. İran Kriz Yönetimi Teşkilatı Yeniden Yapılanma ve Rehabilitasyon Teknik ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı Nejat Cihani, İran'ın resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada son bir haftada yaşanan sellerde 45 kişinin de hala kayıp olduğunu duyurdu. İtalya'da Nijeryalı bir göçmenin bir İtalyan tarafından sokak ortasında dövülerek öldürülmesi ve çevredekilerin olayı izlemekle yetinmesi infial yarattı. Yaklaşık 4 dakika süren saldırı boyunca çevredekilerin müdahalede bulunmadığı ve olayın videosunu çekmekle yetindiği iddiası cinayetin kendisi kadar tepki çekti. Önce ırkçılık, sonra da kayıtsızlık olduğunu söyledi. Türkiye'deki Alevi kurumları Ankara'da bulunan cemevlerine yönelik saldırıları protesto etti. Saldırıya uğrayan Ankara Şahı Merdan Cemevi dedesi Kazım Erbektaş, Muharrem ayının ilk günü yapılan saldırıların normal düşünülemeyeceğini vurguladı.
Muharrem ayının ilk günü böyle bir yerlere böyle bir saldırı düzenleniyorsa bunu insanlar artık normal düşünemezler. Gelin şunu bilsinler ki hiç kimse bir gölü bulandırıp da balık tutamaz. Biz o balığı onlara vermeyeceğiz. Tutturmayacağız.
Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan da Ankara'da yaptığı açıklamada saldırıları şiddetle kınadıklarını söyleyerek İçişleri Bakanlığı daha birkaç gün önce yayınladığı genelgede cemevlerine yakın olacaklarını, boş bırakmayacaklarını ilan etmişken daha Muharrem'in birinci gününden bu olayların olması bizim açımızdan düşündürücüdür dedikten sonra şunları söyledi.
Aleviler olarak bu saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı yaratmak olduğunu bilincindeyiz. Halkımızı provokasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz.
İstanbul'da da Gazi Cemevi önünde basın açıklaması yapıldı. Polisle istişare eden Cemevi ve dernek yöneticilerinin yürüyüşe izin verilmemesine itiraz etmemeleri üzerine kalabalık kitle yöneticilere tepki gösterdi. Yürüyüşü gerçekleştirmek istediklerini belirten kalabalık okunan basın açıklamasını alkış ve ıslıklarla protesto etti. Burada yapılan açıklamada cemevlerimize ve kurumlarımıza saldıranlar, bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler ki bizi demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden koparamayacaksınız. Çünkü biz baskıya, zorbalığa ve her türlü şiddet politikalarına boyun eğmeyiz denildi. Bu arada cemevlerine saldıran kişinin 1998 Kars doğumlu olup İzmir'de yaşadığı belirtildi. Gazeteci Murat Ağrel saldırganın ifadesinde İzmir'den Ankara'ya gittiğini ve geldiği gün 3 yere saldırıda bulunduğunu söylediğini ifade ederek neden yaptığı ve kimin yaptırdığı sorusuna ise Illuminati yaptırdı cevabını verdiğini yazdı. Cemevi saldırılarına siyaset dünyasından da tepki geldi. İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal gibi parti liderleri saldırıyı kınayan ve lanetleyen paylaşımlarda bulundu. Ayrıca CHP ve İyi Parti saldırıya uğrayan cemevlerini ziyaret etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında yapılan bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir açıklamasını yaptı. Öte yandan Anayasa Mahkemesi din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olma talebi reddedilen bir öğrencinin yaptığı başvuruda hak ihlali kararı verdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar okutulan din dersinin içeriğini eleştiren Yüksek Mahkeme zorunlu din öğretimine karşı 3 öneride bulundu. Kararda din eğitimi ve öğretimi niteliğindeki bu dersi çocuklarını aldırmak istemeyen ebeveynler bakımından muafiyet, dini eğitim ve öğretimi alternatif ders imkanı ya da anılan derse kaydolma veya olmama imkanı sağlamak için alternatiflere yer verilmesi gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinenin ana gündeminde ise dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacak. Toplantıda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna limanından ilk tahıl yüklü geminin pazartesi yani bugün yola çıkabileceğini söyledi. Odessa'ya bağlı Çornomorsk limanında 10 tahıl gemisinin demir almayı hazır beklediği kaydediliyor. Kalın, Rus ve Ukrayna tarafıyla sürekli temas halinde olunduğunu da söyledi. Öte yandan Fransa'da farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter yayınladıkları ortak bildiride Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu. Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı başlıklı mektupta senatörler Türk hükümetinin Ukrayna savaşıyla NATO'da merkez rolünü oynama statüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık alım fiyatını açıkladığı konuşmada Terzi Fikret olarak bilinen ve 1979 yılında bağımsız aday olarak girdiği belediye ara seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilen devrimci yolcu Fikret Sönmez'i hedef aldı.
Biz istikrarsızlığın, güvensizliğin, kısır çekişmelerin, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle öderdik. Ah ah, bu ordu terörün ne menem şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu ordu Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim ordum çok ödedi, çok. Ama artık böyle bir şey var mı? Yok.
Erdoğan'a Terzi Fikri'nin oğlu Naci Sönmez'den tepki geldi. Sönmez, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Terzi Fikri tarihin çok kırılgan bir zamanında öyle bir eser yarattı ki halklarımıza yol göstermeye hala devam ediyor. Anlaşılıyor ki yarattığı eser ülkeyi yönetenlerde 42 yıl sonra uykularını kaçırıyor diye yazdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Akşener, başbakan olunca yapacağınız ilk icraat nedir sorusuna İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak olacak yanıtını verdi. Akşener ayrıca başkanım insanlar yokluk içinde değil de varlık içinde yaşayabilecek mi sorusuna elbette hırsızlığı ve israfı engelleyeceğiz, çalmayacağız, çaldırmayacağız, varlık içinde yaşayacaksınız ifadeleriyle yanıtlarken Meral abla ne olur Suriyelileri gönder diyen takipçisine ise olur göndereceğiz cevabını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada asgari ücrete yaklaşık %30 artış yapıldığını açıklamıştı. Buna göre de net asgari ücret 5500 TL olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bir süredir takip edilen ticari gemiye Tekirdağ Limanı'nda düzenlediği operasyonda 242 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Soylu operasyon nedeniyle birimleri tebrik etti. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ethem Sancak partisinden istifa ederek Vatan Partisi'ne katılacak. Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılacağı ve parti rozetini Genel Başkan Doğu Perinçek'in takacağı duyuruldu. Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen Türkiye'nin Güvenliği ve NATO konferansında yaptığı konuşma nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a destek için atalarının yaşadığı evin önünde imza kampanyası başlatıldı. Köyde yaşayan vatandaşlar Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız ifadesini kullandı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 51 kuruştan 69 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da önce sağanak yağışlı sonra açık 13 derece, Sydney'de açık 20, Melbourne'da parçalı bulutlu 16, Adelaide'de parçalı bulutlu 15, Perth'te sağanak yağışlı ve öğleden sonra fırtınalı 20, Hobart'ta parçalı bulutlu 13, Brisbane'da yer yer yağışlı 21 ve Darwin'de de genelde açık 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan parlamentoda Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların sesi olması için yapılması planlanan referandumla ilgili bölümlerimiz olacak. Sonra da engelli hakları savunucusu Nihal İşçer'le konuşacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen bazı mesajları okumak istiyorum. Yayınımıza devam etmeden önce Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle: Sayın Erdoğan, Davutoğlu'yla Babacan için onları göreve, o makama hak ettikleri için getirmedik, bizlere ihanet ettiler dedi. Yahu sen çiftlik mi sandın Türkiye Cumhuriyeti'ni? Bu nasıl zihniyet? İşte bu yüzden Bulgaristan vatandaşları bile vizesiz ülkemize girip çıkabiliyor. Uyan be kardeşim uyan demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım cemevlerine yönelik saldırılar hakkında yorumda bulunmuş. Türkiye'nin IŞİD kolu olan Sadat iş başında. İktidar sanki suçluyu yakalamış gibi kahramanlık rolü yapmasın. Tarih tekerrürden ibarettir. Aleviler bunu biliyor. Sadece Sünni kardeşlerimiz bu oyunlara gelmesinler yeter. Bizi bize kırdıran mevcut faşist iktidarlardır. Bugün cemevlerine saldıranlar aynı şekilde camilere de saldıracaklar. Böylelikle seçime doğru ortamı kendi isteklerine istedikleri kıvama getirmiş olacaklardır demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Lorumuzu dinleyicimizin mesajı da şöyle. Pazar günü özel bir markette çok sevdiğim taze Ayşe Kadın fasulyenin kilosunu 42 dolar yani 520 lira olarak görünce önce başım döndü sonra gözüm kararıp yere yığıldım. Sağlık görevlileri panik atak 10 dakikaya geçer deyip beni eve bıraktılar. Ne olur bir süre sağlığınız için kendinizi Türkiye'de sanıp domates, biber, patlıcandan sonra hele hele taze fasulye reyonlarının önünden ise hiç geçmeyiniz. Sabırla bekleyiniz. İnanın her şey çok güzel olacak demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, cumartesi günü Kuzey bölgesindeki Garma Festivali'ne katılan Başbakan Anthony Albanese parlamentoda yerli sesi için resmen düğmeye bastı. Başbakan parlamentoda yerli sesini uygulamaya geçirecek anayasal değişiklik için düğmeye bastı. Değişiklik için referandum gerekiyor. Başbakan Anthony Albanese, Avustralya yerli halklarının anayasal tanınması için yapılacak referandumda halka sorulacak sorunun en azından taslak şeklini hafta sonunda paylaştı. Aborjin ve Torres Körfezi adalarının sesini hayata geçirecek şekilde anayasanın değiştirilmesini destekliyor musunuz? Aborjin ve Torres Körfezi adalarının sesi kurumunun kurulması şöyle olacak. Ülke çapındaki yerli halkları temsil edecek bu kurum, kendileriyle ilgili konularda federal hükümete ve federal parlamentoya danışmanlık hizmeti verecek. Başbakan açıklamasını ülke çapında Avustralya yerli liderlerinin kuzey bölgesindeki Arnhem Land'deki Garma Festivali'nde yaptı.
Friends, I am delighted to be back at Garma for my fourth visit. And I am delighted.
Dostlar, dördüncü defa Garma'da olmak mutlu ediyor. Ayrıca Garma'nın tekrar yapılması da mutluluk verici. Burası her zaman aborjin toprağı oldu ve öyle kalacak. Bugün hükümetimin yürekten Uluru bildirisini uygulama sözünü tekrarlıyorum diye konuşuyor. Referandumda halka tam olarak ne sorulacağı önümüzdeki dönemde belirlenecek bir konu. Başbakan ayrıca anayasaya eklenecek 3 cümleyle Avustralya'nın ilk halklarının tanınmasını da öneriyor. Anayasayı değiştirmek için gereken tartışmayı başlatmak için de 3 cümlelik bir başlangıç noktası belirledi. Aborjin ve Torres Körfezi Adalı Sesi adlı bir kurum olacak. Bu kurum, aborjin ve Torres Körfezi adaları ilgilendiren konularda parlamentoda ve yürütmeden sorumlu hükümette temsilci bulunduracak. Parlamento bu anayasal değişiklik kapsamında aborjin ve Torres Körfezi Adalı Sesi'nin yapısı, görevleri, yürütme süreçleri ve yetkilerini belirlemek için ilgili yasaları geçirme hakkı olacak. Başbakan Albanese konuya umutla yaklaştığını söylüyor.
Humility because over 200 years of broken promises and betrayals.
Bu konuda yapılması gerekenleri ve anayasal değişiklik çalışmalarına umut ancak biraz da sinmiş bir şekilde yaklaşıyorum diyor. Sinmiş çünkü 200 yıllık yerine getirilmeyen sözler, ihanetler ve başarısızlıkların ardından hükümetlerin söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farkın bu ülke kadar devasa olduğunu söylüyor. Ancak her şeye rağmen bu kampanyanın destekçilerinin yetenekleri de bana umut veriyor diye konuşuyor. İvmenin kendi taraflarında olduğunu ve Avustralyalıların yüreklerinde yürekten bildiri için yer olduğuna inandığını söyledi. Kendisi de Garma Festivali'nde olan muhalefetin yerli işleri ve adalet sözcüsü Julian Leeser, başbakanın açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi.
I welcome today the government's announcement of a constitutional amendment and the question.
Hükümetin referandum üzerinden yapılacak anayasal değişiklik açıklamasını ve teklif ettiği soruyu desteklediğini söyleyen Leeser, anayasal tanınma yolunda doğru yönde atılmış bir adım diye konuştu. Ancak hükümetin parlamentoda yerli sesi kurumunda kimin hizmet edeceği ve bu kişileri nasıl seçileceği veya yerli toplumları için önemli konuları nasıl belirleyecekleri konularının açıklığa kavuşturulması gerektiği yönünde de uyarıda bulundu. Bu arada 1901'den beri düzenlenen 44 referandumdan sadece 8'inde halk önüne getirilen soruya olumlu bir şekilde cevap vermiş. Sayın dinleyiciler, oldukça etkileyici bir veriydi bence o. 44 referandumdan 8'inde, sadece 8'inde Avustralya halkı onay vermiş. 8, yani 34'üne red oyu vermiş. 1997'deydi hatırlıyorum. Avustralya Cumhuriyet olsun mu referandumunda sadece soru yüzünden Cumhuriyet'i destekleyenler bölünmüştü ve Cumhuriyeti destekleyenlerin yaklaşık yarısı monarşi kalsın yönünde oy vermişti. Sorulan sorunun en azından kurulacak cumhuriyet sisteminin niteliği üzerine büyük bir bölünme yaşamıştı cumhuriyetçiler. Çoğunlukta olmalarına rağmen o yüzden referandumda sorulacak soru son derece önemli. Sayın dinleyiciler, Başbakan Albanese'nin referandum açıklaması yerli toplumunu bölmüş durumda. Bu konudaki bölümümüzü dinliyorsunuz şimdi.
Garma Festivali sona erdi ve Başbakan Albanese Canberra'da. Yerli toplumu arasında Albanese'nin açıklamasına yönelik tam destek çıktı denemez. Garma Festivali'ne katılan ileri gelen bir Yolngu yaşlısı olan Yingiya Guyula, anayasal değişikliğin halkına bir şey kazandırmayacağını ileri sürüyor. Ulusal anlaşma talep ediyor. Kuzey Bölgesi Parlamentosu'nun bir üyesi olan Guyula, mecliste yerli sesinin yetersiz olduğunu belirtti.
Voice itself is just helpless. It's not much at all. And it is the treaty we believe that that has the power.
Tek başına ses hiçbir şey. Bize sorarsanız tam anlamıyla bir anlaşma çok daha güçlü olur. Sesin tepeden bir bakanlığa istediğini söyleyebileceğini, ancak gerçek değişim için anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Eski İşçi Partisi Başkanı olan Warren Mundine daha sonra istifa edip Liberal Parti'den aday olmuştu. Garma'da söz alan Mundine'ın da ikna edilmesi gerekiyor.
People have to convince me about a couple of things. One is why it has to be in the constitution.
Birkaç konuda insanların beni ikna etmesi gerekecek. Öncelikle neden anayasa? Neden tasarı olarak meclise sunup kanunlaştırmıyoruz? Sonra test edip sıkıntıları giderip ondan sonra öyle devam ederiz diyor. Federal hükümet kurumun devamlılığı için anayasal değişiklik ve referandum gerektiğini düşünüyor. Yasayla gelen böyle bir kurumun yasayla tekrar iptal edilebileceği argümanını sunuyor. Girişimci ve yerli bağımsızlığı konusunda önemli liderlerden olan Sean Gordon da plan hakkında yorumda bulundu. Ülkenin kurucu belgesinde, yani anayasasında, bu toprakları 60 bin yıldır seven ülkenin ilk halklarının bahsinin geçmemesi olamaz diyor. Her yıl ilk halklara 36 milyar dolar kaynak harcanıyor. Ancak toplum liderlerine sorarsanız bunun çok az bir bölümü gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşıyor. Parlamentoda yerli sesinin bunu düzeltebileceği umuluyor. Bu arada Başbakan Albanese referandumda halka sorulacak sorunun basit olması gerektiğini vurguluyor. Muhalefet ise bu konuda detaya inmemenin kaçırılmış bir fırsat olabileceğini düşünüyor. Referandumun tam tarihi belli değil. Ancak hükümetin gelecek yıl sonuna kadar yapmayı istediği düşünülüyor.
Bu konuda önümüzdeki dönemde oldukça çetin tartışmalar gündemi etkileyecek gibi görünüyor. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SPS Radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bir COVID-19 güncellemesiyle sizi bilgilendirmek istiyorum. Son 24 saatte Avustralya'da en az 17 kişinin COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği söyleniyor. Yani yüzlere alıştığımız için son derece düşük bir rakam gibi geliyor bu, ama hafta sonu olduğu için belki de normalden daha düşük kayda geçmiştir. Ama en vurucu rakam da şu anda Avustralya çapında huzur evlerinde devam eden COVID-19 salgınları. En son resmi rakamlara göre 1064 huzur evinde salgın var, COVID-19 salgını var ve 9906 kişi bu huzur evlerinde yaşayan veya çalışan 9906 kişi COVID pozitif şu anda. En fazla New South Wales'da 344 huzur evinde salgın var. Queensland 231, Victoria 218 huzur evinde COVID-19 salgını var. Sayın dinleyiciler, Perth'te yaşayan Nihal İşçel bize Avustralya'da ve Türkiye'de engelli olarak yaşamanın ne anlama geldiğini anlattı. Perth'te yaşayan profesyonel gelişim eğitmeni ve engelli hakları savunucusu Nihal İşçel'le konuşuyoruz. Nihal Hanım, siz aynı zamanda Speak My Language programının Batı Avustralya koordinatörüsünüz. Bize Speak My Language programını anlatabilir misiniz kısaca?
Merhaba, tabii. Speak My Language programı 2 senelik bir program. New South Wales Ethnic Communities Council bunu başlattı. Aslında NDIS'in Information Linkages and Capacity Building funding ile yapılıyor, ödeneği ile yapılıyor. Department of Social Services'den geliyor bu ödenek. New South Wales'dan başlamasına rağmen ulusal bir program oldu. Bu programa göre biz engeli olan göçmenlerle konuşuyoruz. Onların hikayelerini ses kaydı haline getirip podcast yapıyoruz. Yani biz engelinizle daha iyi nasıl sağlıklı yaşayabilirsiniz? Bu konuda neler yapıyorsunuz? Bu kişinin herhangi bir alanda ilgisi olabilir. Hani ailesiyle ilişkileri olabilir, tatil serüvenleri olabilir, yaptığı spor aktiviteleri olabilir. Her ne konuda konuşmak istiyorsa başarıyla yaptığı, onu biz dinliyoruz. Bunun yanı sıra ayrıca kamu hizmetinde bulunan birçok çalışanlarla da söyleşiler yapıyoruz. Öğretmenler, hemşireler, restoran çalıştıranlar. Onlara soruyoruz engellilere karşı nasıl bir programınız var ya da erişilebilirliği nasıl sağlıyorsunuz, insanlar size nasıl erişebilir gibi sorular sorup onları da ses kaydı yapıp podcast yapıyoruz.
Nihal Hanım, siz de görme engellisiniz ve engelli olarak Avustralya'da yaşamak nasıl bir şey acaba? Sizden öğrenelim.
Bence Türkiye'de yaşamaktan daha kolay. Çünkü birçok olanaklarımız var burada. Ben yani ilkokulu Türkiye'de bitirdikten sonra buraya geldim. High school, orta liseyi, üniversiteyi burada okudum. Tabii ki zorlukları çok oldu. Özellikle üniversitede. Ben psikoloji okudum. Erişilebilirlik bundan işte 20 sene önce çok çok zordu. Kendi kabartma Braille alfabesinde kitap çevirtmek ya da ne bileyim üniversiteden bazı ihtiyaçlarımı karşılamaları için isteklerde bulunduğum zaman yani niye size özel bir şey gösterelim de diğer öğrencilerimize göstermeyelim gibi saçma sapan tavırlarla karşılaştım. Ama yine de istediğimi elde edebildim, üniversiteyi bitirdim.
Nihal Hanım, sizle geçen gün konuştuk. O günden beri ben sabahları işte evimden çıkıyorum, SBS'teki ofisime gidiyorum. İşte sokakta yürüyorum, trene biniyorum, iniyorum. Sonra ofise yürüyorum trenden inip. Yani sizle konuştuktan sonra bu yolculuğa biraz farklı bakmaya başladım. En ufak şeyde ne tür, yani bir engelim olsa, tekerlekli sandalyeye biniyor olsam, görme engelli olsam, Bayağı bir zorlukla karşılaşacağımı, yani siz Avustralya'da hayat yine görece olarak kolay diyorsunuz da hala Avustralya'nın da bu konuda gidecek çok mesafesi var aslında, değil mi?
Kesinlikle evet. Evet, evet. Yani biz her şeyi aşmış değiliz şu anda. Daha yapılması gereken erişilebilirliğe ulaşmak için çok yolumuz var, kat etmemiz gereken. Gerçekten mesela devlet dairelerinin internet sayfası, bilgiye erişim. Birçok eyalet daireleri bu konuya önem veriyor ama federal devlet daireleri vermiyor. Onları sorguladığınız zaman da bizim web sitemiz erişilebilir diyor. İyi ama ben erişemiyorum. Ben aradığım bulamıyorsam nasıl erişilebiliyor? Ben bunu daha önce Australian Human Rights Commission, Avustralya İnsan Hakları Komisyonu'na kadar götürdüm mesela Immigration Department'ın web sitesini. Beni o kadar çok zorladılar ki sonunda dedim ya boş ver, istemiyorum. Öyle kalsın. Yani bayağı bir şey, kat edilmesi gereken yol var.
Yani yurt dışından göçmenlik başvurularında engellilik bir dezavantaj mı başvurularda, vize başvurularında? Öyle bir şey olabilir mi Avustralya için?
Tabii. 1958 sayılı göçmenlik yasasına göre engellilik bir sağlık sorunu ya da sosyal güvenliğe yük olarak görülüyor. Ve engelli olan kimseleri Avustralya'ya kabul etmiyorlar. Etmedikleri gibi ailelerinin de başvurularını kabul etmiyorlar. Yani bu kadar da böyle bir yıkıcı bir kanunumuz var, yasamız var.
Hala geçerli bu, öyle mi?
Tabii, evet. Bunun için mesela National Ethnic Disability Alliance, Federations of Ethnic Communities Council gibi birçok kurumlar senelerdir savunmanlık yapıyor. Ama hiç kimsenin bu konuda yani bütün dosyaları ellerine alıyorlar, bir kenara atıyorlar. Yani bu konuda hiç kimse bir şey yapmıyor gibi görünüyor. Yaptıkları güzel bir şey oldu, o da mültecilerin, yani Birleşmiş Milletler'den gelen, gönderilen mültecilerin engeline genellikle bakmıyorlar. Ona, yani onlara biraz daha ılımlı davranıyorlar. Onların gelmesini sağlıyorlar ama çok azına, hepsini değil.
Nihal Hanım, Türkiye konusunda da tecrübeleriniz var. Türkiye'de durum nasıl? İki ülke arasındaki farkları anlatır mısınız biraz?
Türkiye'de, ya Türkiye işte 2000'li yılların başında, 2010'a 2012'ye kadar engellilik hakları konusunda çok güzel yol aldı. Birçok, yani Birleşmiş Milletler'in Engelli Hakları Sözleşmesi'ne imzasını attı, onun bir parçası oldu. Bunun için Türkiye'de birçok büyük şehirlerde kaldırımlara sarı çizgiler yaptı, görme engellilerin gelip rahat gidip gelmesi için. Sonra 2010'dan sonra bütün bunlar engellilere yardımdan daha ziyade, bunları yaparsak acaba Avrupa topluluğuna girebilir, ekonomik topluluğuna girebilir miyiz, Avrupa Birliği'ne girebilir miyiz idi. Avrupa Birliği'ne girilmeyince bütün bu engellilere verilen hizmetler, haklar, her şey durdu. İleriye gitmedi. Şimdi o sarı çizgilerin üstünde, kaldırımlardaki sarı çizgilerin üzerinde ağaçlar dikili, levhalar asılı, arabalar park edilmiş falan. Hiç kimse de hiçbir şeyi denetlemiyor. Bir de Türkiye'de kota sistemi var çalışmak için, iş arayan engelliler için. Bunun da ben Türkiye'de çok büyük tehlikelerini gördüm. Çünkü her iş yeri iş gücünün %3'ünü engellilerden oluşturması gerekiyor. Yani engelliye verecek bir pozisyonu yoksa bile diyor ki gel sen burada çalış, ben sana bir maaş bağlayacağım ama ofisime, yani iş yerime gelip gitmek zorunda değilsin. Ya bence bu engelliye yapılmış en büyük hakarettir. Ya da gel otur bak ama bir şeye dokunma, ya da bizim sana öğretecek vaktimiz yok gibi saçma sapan şeylerle karşılaşıyor engelli arkadaşlar. Ama hepsi öyle değil tabii ki. Bu ara aynı zamanda çok başarılı çalışan avukat, öğretmen, psikolog, santral memuru gibi birçok arkadaşlarımız var.
Nihal Hanım, erişilebilirlikten bahsettiniz. İnternet sitelerine erişebiliyoruz, erişemiyoruz. Yani şehirlerin de böyle bir erişebilirlik derecesi var değil mi? Yani Melbourne, Perth, bunlar erişilebilir şehirler mi? Yani hizmetlere erişebiliyor mu engelli vatandaşlar?
Genellikle evet. Genellikle evet. Ben mesela Perth'te yaşıyorum. Melbourne'a, Sydney'e bazen konferanslara gidiyorum. Yalnız gitmek durumunda kalıyorum. Yani telefonun Google Map ve Blind Square uygulamalarını açtığım zaman gideceğim yere yürüyerek gidebiliyorum ya da ne bileyim bir taksiye bindiğim zaman aradığım yeri bulabiliyorum. Bu bence güzel bir şey ama ben bunu Türkiye'de de denedim. Ben Gaziantep'liyim. Bu sene yine Mayıs ayında Gaziantep'teydim. Gaziantep şehir merkezini bayağı güzel bir erişilebilir yapmışlar. Ama dediğim gibi sarı çizgide yürürken kafelerin masaları sandalyeleriyle karşılaşıyorsunuz. Mısırcı mısır tezgahını kurmuş. Mısırcı bey diyorum, buraya sarı çizgiye siz mısır tezgahınızı kurunca ben nereden geçeceğim? Özür dilerim ablacığım diyor, çekiyor. Ondan sonra ben işimi bitirip geldiğimde bakıyorum ki yine aynı yerde. Abla gene mi geldin diyor. Böyle ben mesela 2010'da İspanya'ya gittim. Daha önce Almanya'da Avrupa'nın birçok şehirlerinde bulundum. Oradaki erişilebilirlik beni çok etkilemişti, çok güzeldi. Bu fiziksel yolların, tren istasyonlarının erişilebilirliği. Buraya geldikten sonra bizim niye böyle bir şeyimiz olmasın diye bayağı bir uğraştık. Sonra işte 2019'da gittiğimde yine Roma, Venedik, Münih, Barcelona ve Türkiye'ye gittik. Gerçekten Avustralya oralardan çok ileriye gitmiş şimdi. Onun için çok mutluyum. Yani bizim tren istasyonlarımız da daha erişilebilir. Çok büyük hatalarımız olsa bile Avrupa'ya göre çok iyiyiz bence.
Nihal Hanım, tatile giderken herkesin hazırlık yapması gerekiyor. Sizin hazırlığınız nasıl? Hangi ülkede rahatsınız? Biraz önce söylediklerinizden yani Avustralya'da çok rahat olduğunuzu ya da en azından diğer ülkelerden daha rahat olduğunuzu anlıyorum ama yani yurt dışına gidince hangi ülkede rahat ettiniz?
Hangi ülkede rahat ettim? Tabii ki Türkiye'de, çünkü etrafımda tanıdığım, sevdiğim arkadaşlarım, akrabalarım vardı. Bana her zaman yardımıma koşacak, benimle birlikte her şeyi yapabilecek insanlar vardı. Güzeldi. Onun yanı sıra tabii ki Avustralya. Bir de ben Çin'de kaldım 15 gün, ya 2 hafta. Guangzhou şehrinde ve Macau ve Hong Kong'da. Oraları da çok güzel erişilebilir buldum. Çünkü olimpiyatlardan hemen sonra gitmiştim. Çin olimpiyatlarında. Orada da kaldırımlar bayağı geniş. Tekerlekli sandalyeler için rahat yola iniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Tren istasyonları gerçekten Perth'teki Avustralya'dakinden çok daha güzel. Platformda mesela platform boylu boyunca cam duvar yapmışlar. Şeffaf cam duvar. Sadece trenin kapısının açıldığı yerler cam değil. Yani platformdan aşağıya düşmek gibi bir şansınız yok. Ya da atlamak gibi. Öyle güzel bulmuştum.
Nihal Hanım, son olarak engelli toplum üyelerimize bazı tavsiyeleriniz var mı Avustralya'da yaşam, eğitim konusunda?
Elbette. Yani bu ülke bize birçok olanaklar tanıyor, veriyor. Ama evde oturarak bu olanaklara ulaşamazsınız. Yani sizlerin de biraz risk alıp etrafınızda ne var ne yok araştırmanız gerekiyor. Eğer size birileri bir şeyler teklif ediyorsa, ya ben yapamam edemem deyip kabuğunuza çekileceğinize, acaba nasıl yapabilirim, yapabilir miyim diye bence dört elle sarılıp yapmanız gerekiyor. Yani bu devlet dairesinden hizmet almak için de olabilir. Mesela erişilebilir bir ev arıyorsunuzdur. Başkasından yardım beklemeyin. Önce kendiniz araştırın. Sorun neler yapabiliyorsunuz. Yapamadığınız yerde başkasından yardım isteyin. Yani toplumun, kendinizi saydırın toplumun içinde.
Çok teşekkürler Nihal Hanım. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için. Sağ olun.
Speak My Language, Benim Dilimi Konuş programı Federal Sosyal Hizmetler tarafından fonlanıp Etnik Toplumlar Konseyi New South Wales ve tüm eyalet ve bölge etnik ve çok kültürlülük toplumlarının konseyleri ortaklığıyla SBS tarafından yayınlanmaktadır. SBS Türkçeylesiniz. Sayın dinleyiciler, Fatoş Hanım, Fatsalılar Erdoğan da bilir, terzi fikriydi. Ahmet Becioğlu Fatsa Fikri Sönmez kitabını Fatsa halkından aldığı bilgilerle yazılmıştır. Fatsa Terzi Fikri'yi bilmeyenler o kitabı okusunlar. Kitap önerisinde bulunmuş. Erkan Bey, Alevilere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum ve çok üzgünüm. Büyük bir şüphe içindeyim ki bunu yapan zihniyet zayıf düşen insanlık dışı din ve ibadetlerini kutsal bir şekilde yapmaya çalışan, yerine getiren insanlara engel olurken nasıl bir dine bağlı olduklarını merak ediyor ve acaba nasıl rahatlıkla bir şey olmamış veya yapmamış gibi rahatlıkla yaşayabiliyorlar? Batsın sizin takip ettiğiniz yol, örf ve adetiniz, yazıklar olsun demiş Erkan Bey. Necdet Şişimenli Bey, cumartesi günü Başbakan Albanese'nin açıkladığı kararı destekliyor. Referandum harika bir fikir, eminim %60 evet diyecektir demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz ismini vermiyor. Korona haberlerini niye vermiyorsunuz? Hastanelerde koronadan dolayı içeri giremiyorsunuz demiş. Bu dönemde dinleyicimiz haklı, çok sayıda COVID-19 vakası var. Şimdi aşı, tabii 4. doz aşı, kronik sağlık sıkıntıları olanlar, 50 yaş üstü özellikle antiviral ilaçlar, haplar alabiliyor eğer COVID-19 pozitif çıkarlarsa. Bu arada ABC'de de bir analiz var, bundan da bahsetmek istiyorum. Omikron dalgasında ölüm sayısının görece daha düşük olduğu Japonya, Singapur ve Güney Kore'de halk arasında birkaç değişik, yani Avustralya'dan onları farklı yapan birkaç değişik huy varmış. Biri maske kullanımı, yaygın maske kullanımı. Bir diğeri de hasta olunca insanlar grip veya işte COVID-19 da dahil grip veya nezle evde kalma alışkanlıkları varmış. O yüzden bu son omikron dalgasında özellikle Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da görülen sayıda, yüksek sayıda vaka ve ölüm görülmemiş bu ülkelerde. Avustralya'da hala her gün on binlerce yeni vaka açıklanıyor. Yani tanıdıklarım arasında COVID olmayanlar çok az oldu. Geçen gün bir veri de paylaşılmıştı. Avustralyalıların yarısı COVID-19 kapıp iyileşmiş pandemi başından beri. Yani çoğumuzun artık COVID-19 kapıp iyileşeceği günler geliyor. Mahmut Bey, keşke hükümet kanadından da cem evlerine yapılan saldırıyı kınama gelseydi. Ethem Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılması isabet olmuş demiş Mahmut Bey. AK Parti'nin sözcüsü galiba bunu kınamıştı ama daha tabii üst düzey bir kınama olması daha iyi olur. Hükümet demiş, zaten parti dememiş. Partiden açıklama geldi de hükümetten geldi mi bilmiyorum. En azından ben şimdiye kadar duymadım. Varsan Sayat Bey, Türkiye'de gerçekleşen münferit bir kişinin yapmış olduğu Alevi cemevi saldırısını fırsat bilip tüm Türkiye'ye ve iktidara mal edilmemeli ve tahriklerden uzak durulmalıdır demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, şimdi spor bölümüne geçiyoruz. Türkiye'de Cuma günü Süper Lig başlıyor. Ancak o zamana kadar Commonwealth oyunları var. Türkiye'de ligler başlamadan önce Süper Kupa oynandı. Hafta sonunda oynanan bir Türkiye Kupası ve Süper Ligi kazananları karşı karşıya getiren maçta Trabzonspor Sivasspor'u 4-0 yendi. Trabzonspor tarihinde 3. defa Süper Kupayı kazanıp lig öncesi moral depoladı. Süper Lig bu cuma İstanbulspor Trabzon maçıyla başlıyor. Diğer maçlar şöyle: Sivas Gaziantep, Beşiktaş Kayseri, Fatih Karagümrük Alanya, Giresun Adana Demirspor, Antalya Galatasaray, Başakşehir Kasımpaşa, Ankara Gücü Konya ve Fenerbahçe Ümraniye. Avustralya'daki toplum takımlarımıza bakacak olursak, Victoria Premier Ligi'ndeki Hume City, yani Anadoluspor, Eastern Lions deplasmanında golsüz berabere kaldı. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor, yani Wirral Sea United'da
İspanyol deplasmanında golsüz berabere kalarak evine bir puanla dönme başarısını gösterdi. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligindeki Albion Türk Gücü yani Albion Rovers evinde Westgate'e 5-1 yenilirken aynı ligdeki Çağrı Spor Hume United sahasında Leicester United'ı 3-0 yendi. İngiltere'nin Birmingham kentinde devam eden Commonwealth oyunlarında Avustralya beklendiği gibi dominant bir performans sergiliyor. Avustralya 22 altın, 13 gümüş ve 17 bronz madalyayla madalya sıralamasında lider. En yakın rakibi ev sahibi İngiltere'nin 11 altını var. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'de programın sonuna yaklaşıyoruz. Yarın yayınımız yok biliyorsunuz. Bir sonraki radyo programımız 3 Ağustos Çarşamba saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.